Sayfa 243. Ayırım 30. Dimitri'nin kullandığı minibüs KGB binasının önünde durunca toparlanarak yanında uyuklamakta olan Alexei'ye baktı Leonid. Adamcağızın alt çenesi aşağıya düşmüş, ağzındaki bütün çürük dişler ortaya çıkmıştı. Şefkatle adamın omuzuna dokundu. "Bana mısın?" demedi Alexei. "Dürtüklemezsen uyanmaz," dedi. Motoru durduktan sonra geriye dönen Dimitri. "Baksana sızmış herif." O anda Alexei'nin tek gözü açıldı. "Herif sensin," dedi. "Biraz terbiyeli ol." Gülmemek için kendini zor tuttu Leonid. "Hadi, hadi Alexei Maksimovich," dedi. "Gideceğimiz yere geldik." Sanki canı yanıyormuş gibi eliyle belini tutarak doğruldu yaşlı adam. Minibüsten inen Şerif ile Nejat'ın peşi sıra ilerledi. Kapıdan inince ayağa kaydı. Son anda kolundan yakalayan Şerif onu düşmekten zor kurtardı. "Teşekkür ederim," dedi yaşlı adam gülümseyerek. Ama başını çevirip de KGB binasının önünde olduklarını anlayınca beti benzi attı. Olduğu yerde donup kaldı. "Aman Tanrım," dedi istavroz çıkararak. "Beni nereye getirmişler böyle?" Sonra telaşla Leonid'i aramaya başladı. Onu minibüsten inerken görünce sendeleyerek yaklaştı. "Azizim Leonid Ivanovich, bu nasıl insanlık? Bu nasıl yoldaşlık? Bir parça jampon için bir Sovyet vatandaşına yapılır mı bu?" Leonid adamın elini yakalayıp avuçlarının içine aldı. Sonra güvenle gözlerinin içine bakarak "Sana bir şey olmayacak," dedi. "Sen tanıksın, anladın mı? Sen tutuklu değilsin." Yaşlı adam inansam mı, inanmasam mı diye kısa bir duraksamadan sonra hazır ol durumuna geçti. Sağ elini kalpağına götürerek selam verdi. "Emredersiniz," dedi. "Şu andan itibaren Sovyet Devleti'nin emrindeyim. Oğlum Alyosha da zaten Afganistan cephesinde çarpışıyor." "Tamam Alexei Maksimovich, artık gidelim," diyerek yaşlı adamın koluna giren Leonid ile birlikte ekibin öteki üyeleri de binaya yürümeye başlamıştı. İlk kontrollerden geçtikten sonra akşamki görevliyi aynı yerde aynı surat ifadesiyle oturur buldu Leonid. Ama onları görür görmez ayağa fırladı adam. "Sizi aşağıda bekliyorlar yoldaş Leonid," diyerek eliyle merdivenleri gösterdi. "İsterseniz sizi götüreyim." "Teşekkür ederim, yolu biliyorum," dedi Leonid. "Bu ne değişiklik?" diye geçirdi aklından. "Andrei Alegovich binada mı?" diye sordu merdivenlere yönelmeden önce. "Yoldaş Andrei de aşağıda sizi bekliyor," dedi görevli. "Güzel," diye mırıldanarak çevik adımlarla merdivene yöneldi. Aşağıda merdivenlerin başında Asaf karşıladı onları. "Bir tanık bulmuşsunuz ha?" diye sordu telaşlı, sırnaşık bir tavırla. "Evet, tanıştırayım. Alexei Maksimovich. Cinayeti mi görmüş?" "Öyle sayılır," dedi Leonid. Fazla açıklama yapmaya heves etmeden. "Cemil nerede?" Bakışlarını kaçırdı Asaf. "İçeride olmalı," dedi. "İçeride mi olmalı?" diye durdu Leonid. Yüzü endişeli bir hal almıştı. "Sen yanında değil miydin?" "Değildim. Sen gidince başka bir çevirmen getirdiler. Beni de odadan çıkardılar." "Karşı çıkmadın mı?" diye atıldı Şerif. "Yapma Şerif yoldaş. Sanki karşı çıksaydın beni dinlerlerdi de." "Dinlemesinler. Sen de yoldaşınla birlikte sorgulansaydın." "Öyle atıp tutma bakalım," diye diklendi Asaf. "Daha Cemil'in masum olduğu bile belli değil." "Belli," dedi Leonid, küçümseyen gözlerle Asaf'a bakarak. "Cemil'in katil olmadığı artık kesinlik kazandı." İnanmayan gözlerle baktı Asaf, Rus öğretmene. Leonid, ona haber anlatacak durumda değildi. Adımlarını hızlandırarak koridorda ilerlemeye başladı. Sabahki sorgu odasına yönelen Leonid'i Asaf uyardı. "Odayı değiştirdiler. Koridorun sonundalar." Leonid'in yüzündeki endişe iyice artmıştı. "Cemil'i onların elinde bırakmamam gerekirdi," diye söylendi. Suçlu biri gibi başını öne eğen Asaf bu defa sesini çıkarmadı. Adımlarını daha da hızlandırdı Leonid. Peşindekiler de ona kayak uydurdular. Koridorun sonundaki odaya vardıklarında kapıdaki iri kıyım iki nöbetçi durdurdu onları. "Andrei Alegovich bizi bekliyor," diye açıkladı Leonid. Elleri hafif makineli tüfeklerinin üzerinde gezinen nöbetçilerden kumral olanı Küçük topluluğu süzdükten sonra burada bekleyin, haber vereyim dedi. Çok beklemediler. Az sonra nöbetçiyle birlikte Nikolay çıktı dışarı. Bütün okulu buraya toplasaydınız bari dedi, alaycı bir tavırla. Gerekli de dedi Leonid. Anlayacağız dedi Nikolay. Şu sizin tanığı içeri alalım. Ötekiler sağdaki odada beklesinler. Nöbetçi yoldaş götürür onları. Onlar da tanık diye çıkacak oldu Leonid. Hepsini aynı anda sorgulayamayız ki diye ters dedi Nikolay. Sırası geldikçe herkesle konuşacağız. Leonid, Nikolay'ın söylediklerini Türk yoldaşlarına açıkladıktan sonra nöbetçi Şerif ile Nijat'ı alıp ileriki odaya götürdü. Nikolay'ın gözü Asaf'a takılmıştı. Ne o? Migreniniz geçti galiba diye sordu alaycı bir tavırla. Leonid anlamamıştı. Bakışlarını Asaf'a çevirerek sordu. Ne migreni? Asaf yerine alaycılığını sürdüren Nikolay yanıtladı. Sorgu biraz sertleşince yoldaş Asaf migrenim tuttu diyerek odadan çıkmıştı da. Asaf bir suçlu gibi gülümseyerek Leonid'e baktı. Sonra duyulmayacak kadar cılız bir sesle geçti geçti diye mırıldandı. Asaf'ın küçük numaraları umurunda değildi Leonid'in. Aklına Nikolay'ın sorgu sertleşince sözlerini takmıştı. Hadi içeri girelim artık diye sabırsızlıkla söylendi. Buyurun dedi Nikolay yapmacık bir nezaketle kapıyı açarak. Leonid, Asaf, Alexei ve minibüsü park ettikten sonra onları kapıda yakalayan Dimitri'yi odaya girdiler. İçerisi pasrengi duvar kağıtlarıyla kaplıydı. Nikolay'ın akşamki sorguda onu sorguladığınız şu odaya bakın. Bahar renginde değişini anımsadı Leonid. Demek ki sorgu sertleşince odanın da rengi değişiyor diye düşündü. Tıpkı ilk odadaki gibi ortada bir masa vardı. Viktor ile Andrei masanın uzun kenarındaki iskemlelere yerleşmişlerdi. Cemil'in sırtı kapıya dönüktü. Omuzları çökmüş, sanki uyuyor gibi başı öne düşmüştü. Leonid kaygıyla Cemil'e atıldı. Ancak ondan önce davranan Andrei eski dostunu ayakta yakaladı. Bir merhaba yok mu Lenya dedi, sevimli görünmeye çalışarak. Leonid'in gözleri Cemil'deydi. Ona ne yaptınız diye söylendi. Sakin ol, sakin ol dedi Andrei. Ona hiçbir şey yapmadık. Leonid onu iterek masaya yaklaştı. Cemil, Cemil yoldaş dedi. Genç adam yarı baygın gibiydi. Sanki konuşulanları işitmiyordu. Cemil yoldaş uyan, uyan diye ısrarla omuzuna dokundu Leonid. Güçlükçe başını çevirdi Cemil. Sağ kaşı neredeyse gözünü tümüyle kapatacak kadar şişmişti. Sağ burun deliğinde kızıllaşmış bir pamuk ya da bez parçası vardı. Dolgun alt dudağı tam ortasından yarılmıştı. Ama Leonid'i ürküten bunlar değildi. Cemil'in o ürkütücü, bomboş bakışlarıydı. İyi görünmüyor dedi. Panik içinde doğrularak. Beyin kanaması geçiriyor olmasın? Hiçbir şey geçirmiyor dedi Andrei. Sakin bir tavırla. En az senin benim kadar sağlam. Biraz sakinleştirici verdik, hepsi o kadar. Bunu yapmaya hakkınız yoktu diye gürledi Leonid. Bir şey yapmadık ki dedi Nikolay, arsızlığını sürdürerek. Hatırlamıyor musunuz? Buraya geldiğinde böyleydi. Hepinizi dava edeceğim dedi Leonid, yumruklarını sıkıp Nikolay'ın üzerine yürüyerek. İri gövdesiyle araya giren Viktor durdurdu onu. Asıl biz seni dava edeceğiz dedi, öfkeyle Leonid'in suratına haykırarak. Görevimizi yapmamıza engel oluyorsun. Neredeyse yumruk yumruğa birbirlerine gireceklerdi ki, yoldaşlar, yoldaşlar diyerek Andrei girdiği araya. Bırakın bu anlamsız tartışmayı. Lenya haklı. Biraz daha nazik olabilirdik. Ama oldu bir kere. Sen de sakinleş artık Lenya. Sakinleş demesi kolay. Zamanında yetişmeseydim kim bilir daha neler yapardınız çocuğa. Haydi, o kadar da kalpsiz değiliz canım. Hem o alışkındır böyle şeylere. Ne de olsa faşizm kollarında dövüşen bir devrimci dedi, şirin görünmeye çalışarak. Lanet olsun diye mırıldandı Leonid. Hepinize lanet olsun. Bize küfrederek hiçbir sorunu çözemezsin. Bak gece yarısı önemli bir toplantıyı bırakıp geldim buraya. Şu senin dekan ortalığı velveleye vermiş. Ne? Yuri Konstantinoviç'ten mi söz ediyorsun diye sordu Leonid. Öfkesi geçer gibi olmuştu. Demek hala güvenilecek insanlar var. Sözcükleri döküldü dudaklarından. Var ya, yoksa niçin buraya geleyim diyerek övgüyü kendi üzerine aldı Andrei. Sonra korkudan kapının yanına büzülmüş duran Alexei'ye dönerek, "Bu mu senin tanığın? Hadi gel de anlat bakalım ne gördüğünü," dedi. "Durun bir dakika," dedi Leonid elini kaldırarak. "Cemil'i bu halde bırakamam. Önce onu götürüp yatıralım." "Haklısın," dedi Andrei. Leonid de uzlaşabilecek bir konu bulduğu için yüzünde memnun bir ifadeyle Nikolay'a dönerek, "Onu yandaki yataklı odaya taşıyın." Nikolay kapıdaki nöbetçilere seslendi. Cemil az sonra iki askerin arasında odadan çıkıyordu. Leonid de onlarla birlikte gitmek istedi. Ama Asaf ondan önce davrandı. "Ben ilgilenirim," dedi. Gözlerinden pişmanlık okunuyordu. Onu kıramadı Leonid. "Tamam, rahat etmesini sağla lütfen." Onlar çıkınca yeniden yaşlı adama çevirdi bakışlarını Andrei. "Evet, gelelim tanığımıza. Ne görmüş bu ihtiyarcık?" "Kendin sor," dedi Leonid. Sonra yaşlı aşçıya döndü. Cemil'in kalktığı boş iskemleyi göstererek, "Gelin Alexey Maksimovich, şöyle oturun." "Teşekkür ederim, teşekkür ederim," diyerek yine yerlere kadar eğildi yaşlı aşçı. Ürkek gözlerle Andrei'ye bakarak sessizce oturdu gösterilen iskemleye. "İsterseniz ben anlatayım yoldaş," Andrei dedi. Odaya girdiğinden beri suskunluğunu koruyan Dimitri. "Tamam, sen başla," dedi Andrei, meraklı bir yüz ifadesi takınarak. "Onu biz yakaladık," dedi Dimitri, eliyle yaşlı adamı göstererek. "Cinayet gününden sonra her gece yaptığımız gibi sitede geziniyorduk. Alexey Maksimovich karanlıkta elinde bir paketle yürürken gördük. İki de bir dönüp arkasına bakmasından kuşkulandık. Ağaçların arkasına saklanarak izlemeye başladık. Ama adam bizi fark etti. Fark eder etmez de elindeki paketi atıp kaçmaya başladı. Onu iki bina ötede yakaladık. Attığı paketin içinde tereyağı, jambon, kurutulmuş balık, iki şişe de vodka vardı. Vodkalardan biri düşme sırasında kırılmış. Adamı yakalayınca yemekhanedeki aşçı olduğunu anladık. Onu sitedeki yetkililere teslim etmek için yönetim odasına getirdik. Tam o sırada yanında Türk bir öğrenciyle Leonid Ivanoviç girdi odaya. Onları gören Alexei açıklamalarda bulunmaya başladı. Olayın rengi değişti. Ben de bu durumu merkeze bildirdim. "Bravo yoldaş Dimitri," dedi Andrei. Abartılı ama durumun kontrolünde olduğunu hissettiren bir ses tonuyla. "Doğru olanı yapmışsınız ama olayın rengini değiştiren açıklama ne? Hala onu öğrenemedik," dedikten sonra bakışlarını yaşlı adamın üzerine çevirdi. Alexey Maksimovich, top sizde. Anlatın bakalım olanları." Yaşlı adam önce tutuk tutuk konuştu ama giderek açıldı ve ballandıra ballandıra anlattı her şeyi. O konuşurken Viktor ile Nikolay'ın suratı renkten renge giriyordu. Nikolay'ın açık renk gözlerini umutsuz bir ifade kapladı. Ama Viktor kolay pes edecek bir insan değildi. Telaşla çantasını kaptı, içinden çıkardığı Kerem'in cinayet gecesi ne yaptığını anlatan rapora yeniden göz attı. Nikolay, söyleyecekleri biten Alexei'yi nöbetçilere teslim ederek, öteki tanıkların kaldığı odaya gönderirken, Viktor da raporu Andrei'ye uzattı. Andrei ilgiyle raporu okudu. O sırada kapı çalındı. Asaf içeri girdi. Rahatlamış görünüyordu. Ama yüzündeki pişmanlığın izleri hala silinmemişti. "Nasıl?" diye sordu Leonid. "Uyuyor," dedi, gölgeli bir gülümsemeyle. Onlar konuşurken Andrei okuduğu kağıttan başını kaldırdı. "İlginç bir durum," dedi Leonid'e dönerek. "Ama bu beklenmedik tanığın söyledikleri Kerem'in katil olduğunu kanıtlamaz. Kerem o gece dolaşmaya da çıkmış olabilir." "Hasta hasta, öyle mi? Güldürme insanı." "Öyle olsa bunu niye gizlesin ki?" "Çünkü Mehmet'le arasının iyi olmadığı biliniyor. Onu suçlayacaklarından korkmuştur," diyerek akıl yürüttü Viktor. "Eğer bıraktığı mektup olmasaydı bu doğru olabilirdi. Ama Kerem'in cinayet saatinde dışarıda olmasını, Alexei'ye çarptıktan sonra özür bile dilemeden kaçmasını, üstelik bunu gizlemesini, bir de mektupta yazdıklarını birleştirirsek..." "Tamam," diyerek sözünü kesti Andrei. "Bir an için varsayımın doğru olduğunu düşünelim. Ama önemli bir soru hala yanıtsız. Köstebek kim? Kerem'in yazdığı gibi Mehmet mi yoksa başka biri mi? Mehmet'in polis olmasını düşünemiyorum dedi Asaf. Neden? Mehmet'in Cemil'den ne farkı var? Birinin ölü, ötekinin canlı olmasından başka. Ne demek istiyorsun diye sordu Nikolay. Öğrendiğin bir şey mi var? Önce şu akıl yürütme işini sürdürelim. Mehmet yerine Cemil öldürülseydi, Mehmet'ten kuşkulanmamız kaçınılmazdı. Çünkü o da Kerem'i ve Cemil'i tanıyan tek kişi olacaktı. Parti siciline baktığımızda en az Cemil kadar parlak olduğunu görürüz. Yani Cemil'i suçlamak için dayandığımız bütün veriler Mehmet için de geçerli. Manifesto dışında diye düzeltti Viktor. Yanılıyorsun dedi Leonid. Eğer Necat'ı buraya çağırırsak Cemil'le ortak kullandıkları komünist manifestoyu gösterir size. Viktor düş kırıklığına uğramış bir suratla Alexei'ye baktı. Çağırın şu adamı. Bakalım ne anlatacakmış bize dedi Andrei merakla. Nikolay kapıya yönelirken Leonid kendinden emin varsayımını sürdürüyordu. Mehmet 28 Ocağı 29'a bağlayan gece öldürüldü. Yani Mustafa Suphi ve 14 arkadaşının hunharca katledildiği gece. Aslında cinayetin o gece işlenmiş olması da bir mesajdı. Kerem, partiye sızan ajanın tıpkı 65 yıl önce olduğu gibi yoldaşlarını katletmesine engel olmak için onu öldürdüğünü söylemek istiyordu. Bunu yoldaşlarından neden gizlesin ki diye sordu Andrei. İnanmamış gözlerle eski dostunu süzerek. Birincisi ona inanmıyorlardı. İkincisi TKP terörizme karşıdır. Hiçbir zaman bu cinayeti onaylamazdı. Kerem bunu çok iyi biliyordu. Kendini niye öldürdü? Alexei ile karşılaştıktan sonra yakalanacağından emindi. Zaten harap olan sinirleri daha fazla beklemeye dayanamadı. Bu tartışma sürerken kapı açıldı. Önde Necat, arkada Nikolay içeri girdiler. Gel Necat yoldaş dedi Leonid ayağa kalkarak. Bize manifestoyu verir misin? Necat paltosunun cebine sokuşturduğu manifestoyu çıkarıp Leonid'e uzattı. Ama kitabı daha önce davranan Viktor kaptı. Leonid'in dudaklarında kalender bir gülümseme belirdi. Telaşınızı anlıyorum yoldaş Viktor dedi. Lütfen 11. sayfaya bakar mısınız? Viktor iri parmaklarıyla kitabı karıştırıp 11. sayfayı buldu. Cemil'in sözünü ettiği yanığı gördün mü? Diye sordu Leonid. Viktor hiçbir şey söylemeden kitabın kararmış ucuna bakıyordu. Leonid odanın ortasında sanki kavga etmeye gelmiş gibi kararlı bir ifadeyle dikile Necat'a döndü. Yoldaş, bu kitap sizin mi? Evet. Ucunu ben yakmıştım dedi Necat. Ama bir süredir kaybolmuştu. Onu nerede buldun? Mehmet'in kitaplarının arasında. Leonid'in çevirisini dinleyen Viktor, ama diye karşı çıktı. Bu kitabın Mehmet'in olduğunu kanıtlamaz ki. Başka biri de koymuş olabilir oraya. Viktor'a katılıyorum dedi Andrei. Leonid gibi bir amatörün sanki konunun uzmanıymış gibi ortaya çıkıp sorguyu yönetmesi canını sıkmaya başlamıştı. O kitap kolektifteki herkesin olabilir. Doğru. Cemil ile Necat dışında herkesin. Ama biz Kurkino'dan gelirken minibüste yararlı bir tartışma yaptık. Tartışmamız kitabın Mehmet'in olması varsayımına dayanıyordu. Siz kimsiniz diye sordu Viktor kuşkuyla. Necat, Şerif ve ben. Cemil'in dostları dedi, dudak bükerek. Evet. Evet ama küçümsemesen iyi olacak. Çünkü işaretli manifesto ile Alexei'yi de biz bulduk. Andrei eski dostuna kızmasına karşın bu gizemli konuşmasının altında önemli bilgilerin yattığını sezinliyordu. Hadi Lenya, bu kadar girizgah yeter. Çıkar ağzından şu baklayı diye söylendi sabırsızlıkla. Tamam, acele etme. Her şeyi anlatacağım. Ama önce bir soru sormam gerekiyor. Cemil'in Belaruskaya garında görüşmeye gittiği şu Türk istihbaratçısı, yanlış duymadıysam orta boylu, esmer, bıyıklı biriydi değil mi? Viktor hiç düşünmeden yanıtladı. Evet, tam tarif ettiğin gibi biri. Neden sordun? Minibüste Şerif ve Necat'la Mehmet'in polis olup olmayacağını tartışıyorduk. Asaf'ın da Asaf'ın da söylediği gibi Mehmet'in polis olduğu konusunda kuşku uyandıracak en küçük bir izlenim bile uyanmamıştı kimsede. Ama Şerif küçük bir olayı anımsadı. Aslında biraz düşününce sizler de anımsayacaksınız. Anımsamazsanız bile sorgu kasetlerinde dinleyebilirsiniz bu anıyı. Çünkü bu olaydan bahsetmişti Şerif bize. Ama bizim bütün dikkatimiz Cemil'de olduğu için önemsememiş, bu olayı es geçmiştik. Türk kolektifi bir gece Bolşoy'a gitmiş, perde açılıp gösteri başladıktan sonra Mehmet midesinin rahatsız olduğunu söyleyerek tuvalete zor atmış kendini. Arkadaşını merak eden Şerif de peşinden çıkınca salonda bir adamla konuşurken görmüş Mehmet'i. Victor ile Nikolay'ın fısıldaştığını fark eden Leonid onlara baktı. Anımsadınız mı? Evet, anımsıyorum dedi Nikolay soğuk bir tavırla. Güzel. Andrei de duysun diye anlatıyorum. Şerif Mehmet ile adamın yanına yaklaşmış. İngilizce konuşuyorlarmış. Tiyatrodaki görevlilerden biri diye açıklamış Mehmet. Yeniden içeri girmem konusunda beni uyarıyordu. Moskova'da hiç tanımadıkları insanlarla bu tür konuşmalar yapmış olduklarından olayı çok önemsememiş Şerif. Bize de öyle anlatmıştı zaten. Ama esmer, orta boylu ve bıyıklı olan adam Rus'tan çok bir Türk'ü andırıyormuş. Ne olacak canım diye kesti Andrei. Sovyetler Birliği bir halklar mozaiğidir. Bolşoy'da Türk kökenli biri rahatlıkla görev yapabilir. Şerif de böyle düşünmüş zaten. Ama bu olayı da aklının bir köşesine yazmış. Bu gece öğrendiklerimizden sonra olay belleğinde yeniden canlandı. Hemen bize anlattı. Tabii o Cemil'in Beloruskaya garında görüşmeye gittiği adamın esmer, orta boylu ve bıyıklı biri olduğunu bilmiyordu. Saçma dedi Nikolay. Moskova'da söylediğin tipte binlerce insan var. Saçma olup olmadığını anlamamız çok kolay. O Türk istihbaratçının eminim sizde bir fotoğrafı vardır. Anlayamadım. Nereye varmak istiyorsunuz Leonid Ivanoviç? Diye sordu Viktor. Şu da fotoğrafı bulup getirin hemen dedi Andrei. Bakışlarındaki anlam değişmişti. Şerif'i de çağırmamız gerekiyor dedi Leonid. Nikolay kararsız bakışlarını Andrei'ye çevirdi. Leonid'in isteğini onayladığını belirten bir baş işareti yaptı amiri. Nikolay kapıya yönelirken gözleri Nejat'a takıldı. Onu götüreyim mi? Bırak kalsın dedi Andrei. Sen git ötekini getir. Andrei cebinden sigara paketini çıkardı. Paketten bir tane alıp dudaklarına yerleştirdi. Yakmak üzereydi ki bakışları Nejat'a kaydı. Eliyle karşısındaki iskemleyi göstererek otursana dedi. Nejat söyleneni anlamıştı. Leonid'in çevirmesine gerek kalmadan iskemleye yerleşti. Anlayamadığım bir şey var dedi Andrei, elini yana açarak. Neden kitabın sayfasını sigarayla yakmış? Leonid'in çevirisini duyan Nejat'ın gergin kasları yumuşadı. Yaramaz bir çocuğunki gibi muzip ifade belirdi yüzünde. Kitabımız hep çalınıyordu. Kızmıştım. O anda elimde sigara vardı. Ucunu yakıverdim. Andrei anlamamıştı ama ısrar etmedi. Sigarasını yaktıktan sonra Leonid'e dönerek ''Öğrencilerim de senin gibi tuhaf.'' dedi. ''Sen ise hiç tuhaf değilsin.'' diye yapıştırdı Leonid lafı. ''Kötü mü bu?'' ''İyi olmadığı kesin.'' Kahkahalarla gülmeye başladı Andrei. Az sonra kapı açıldı. Önde Şerif, arkada elinde bir fotoğraf kataloğu ile Nikolay göründü. ''Gel Şerif yoldaş.'' dedi Leonid sıcak bir tavırla. ''Şöyle otur.'' Odayı gözden geçiren Şerif, Cemil nerede diye sordu masaya yaklaşırken. Yan odalardan birinde uyuyor. Biraz hırpalamışlar. Dinlenmesi lazım. Şerif'in canının sıkıldığını görünce, merak etme, önemli bir şey yok. Nikolay kataloğu getirip Andrei'nin önüne koydu. Sayfaları çevirip Yıldırım'ın birkaç ay önce Moskova'ya geldiği gün oldukça yakından çekilmiş bir fotoğrafını gösterdi. Yanında beş ayrı kişinin fotoğrafı daha vardı. Andrei kataloğu Şerif'e uzatarak Leonid'e seslendi. Şunlara bir baksan. Bolşoy'daki adama benzeyen biri var mı içerisinde? Şerif kataloğu önüne çekerken Leonid Andrei'nin söylediklerini çevirdi. Adamların yüzüne bakmaya başladı şerif. Tek tek sanki belleğini nakşedecekmiş gibi büyük bir dikkatle inceliyordu fotoğrafları. O fotoğrafları incelerken herkes soluğunu tutmuş onu izliyordu. Yıldırım'ın resmine gelince durdu şerif. Eğilip biraz daha yakından baktı. Sonra sigara içmekten sararmış işaret parmağını üstüne koyup "İşte bu," dedi başını kaldırarak. Mehmet'in tiyatroda konuştuğu adam buydu. Herkes merakla uzanarak Şerif'in gösterdiği fotoğrafa baktı. Fotoğraftaki kişinin Yıldırım olduğunu görünce üçü de aynı tepki verdi. Andrei çok şaşırmadı. Dinlediklerinden olayın bu noktaya gelebileceğini az çok tahmin etmişti. Nikolay şaşırdı ama bunu belli etmeye yanaşmadı. Durumu kabullenir göründü. Victor ise direnmeyi seçti. "Bunun o adam olduğuna emin misin?" diye sordu tehditkar bir ses tonuyla. Leonid'in çevirisini dinleyen Şerif, "Eminim, bu o," dedi doğal bir tavırla. "Onu yalnızca bir kere gördün. Yanılıyor olmayasın?" diye üsteledi Victor. "Yanılmıyorum," dedi Şerif. Sinirlenmeye başlamıştı. İşaret parmağıyla fotoğrafa iki kez üst üste vurarak yineledi. "Eminim, bu kesinlikle o adam. Sakın arkadaşını korumak için böyle konuşuyor olmayasın," dedi Victor, gerginliğini sürdürerek. "Bunu çevirme," diyerek Andrei girdi araya. "Neden ısrar ediyorsun?" "Anlamıyorum yoldaş Victor. Adam o olduğunu söylüyor işte." Victor yenilmiş bir suratla "Ama yoldaş Andrei," diye gevelerken Leonid olanı biteni anlamaya çalışan Şerif ile Nejat'a döndü. "Merak etmeyin," dedi göz kırparak. "İşler yolunda. Birazdan Cemil yoldaşı da alıp okulumuza döneceğiz." "Bu kadar çabuk mu?" diye sordu Nejat şaşkınlıkla. "Çok sevdiysen sen burada kalabilirsin," dedi Leonid neşeyle. "Ama benim yarın ilk trenle Kiev'e gitmem gerekiyor."